Ayrım 27.
Bir an önce gitmesi, ikinci seçmenlere kendisini tanıtması için önemliydi. Bolu adaylarının çoğu Bolulu'ydu. Zaten bazısı eski mebustu. Tanınma açısından bir sorunları yoktu. Babamın o açığını kapatmak için ciddi bir uğraş vermesi gerekiyordu. Babam gitti, biz Ankara'da kaldık. Ama gelenlerden öğreniyorduk, herkesle tanıştı, kendini anlattı. Nihayet seçim günü geldi. İkinci seçmenler oylarını kullandı. Babam kazandı. Kaybeden başka bir aday oldu. Radyoda bu defa sadece kazanan mebusların listesi okundu. O listeyi babamın durumunu önceden bilerek dinledik. Tabii sonuca sevindik. Ama sevinmeyi fazla açığa vurmak ayıp sayılırdı. Eve tebrik ziyaretlerine gelen komşu hanımlara annem, "Memlekete millete hayırlı olsun" der, fırsat bulur bulmaz sözü, ziyaretçilerin hatırını sormaya getirip başka konulara geçerdi. Daha önce mebus olup yeniden seçilen Cevat Dursunoğlu, bize tebrike geldiğinde beni de yanına oturtup babamın başarısının inanılmaz olduğunu söyledi. Ama ona takılmadan da edemedi. "Diyorlar ki Hıfzır Rahman Bey, senin kazanmanın sebebi şuymuş. Sen ikinci seçmenlere kendini tanıtırken adını yanlış anlamışlar, Hıfzır Rahman Bey yerine Bismillahirrahmanirrahim Bey diye bellemişler. O kadar re'yi o yüzden almışsın." Babamın eşine pek rastlanmayan adıyla ilgili buna benzer espriler zaman zaman yapılırdı. Babam bunları hep gevrek gevrek gülerek dinler, "Adımı kıskanıyorlar da bunları ondan uyduruyorlar" derdi. Annemin eve tebrike gelen ziyaretçilere takındığı tavrı ben de okuldaki arkadaşlarım karşısında sürdürürdüm. Babamın mebusluğundan söz edilince laf değiştirirdim. Hayatımızın eskisinden farklı olmadığı izlenimini vermeye çalışırdım. Bu da gerçekti. Pek canım babasından söz ederken anlatmıştım. O zamanların mebusluğu, orta halli bir ailenin hayatına fazla bir şeyler katacak imkan sağlamazdı. Babam, ulustaki marif vekaleti yerine meclis binasına gene Uray otobüsüyle gidiyordu. Biz çocuklar pençeli ayakkabılar giymeye devam ediyorduk. Yenilik olarak şunu hatırlıyorum. Bir süre sonra babamın ve annemin gardıroplarına birkaç yeni giysi eklendi. Babam frak diktirdi. Annem de düğünlerde giydiği uzun elbiselerine yeni bir şeyler ekledi. Bunlar mebusların katıldığı Cumhuriyet balosu gibi resmi davetler içindi, hepsi o kadar. Ankara'da ve özellikle bizim mahallede çocukların babalarının mebus olması alışılmamış bir şey değildi. Ne bizim hayatımızda önemli bir değişiklik oldu, ne de başkalarının bize bakışında. Fakat bir şeyi unutmayayım. O arada eve telefonda nihayet geldi. Nihayet diyorum çünkü babam bunun başvurusunu çok önceden yapmıştı. Buna "tesisat durumu müsait değil" cevabı gelmişti. Ailece durumun müsait hale gelmesini bekleyip duruyorduk. Bu sorunun çözümünde tahmin ediyorum ki mebusluğunun etkisi oldu. 18. Mebus çocuğu anıları. Her sınav birbirine benzemez kuralı. Karga sekmez ve avdan üzerinden Bolu yolculuğu. Esentepe'de aile olayı. Hangi ortaokul sorunu? Atatürk ile Gazi rekabet halinde. 1943 Haziran'ında ilkokulun bitirme sınavlarına giriyordum. Büyük bir tehlikeyle karşılaştım. Hayatımın ilk büyük heyecanını yaşadım. 5 yıllık ilkokulu bitirmek o zamanlar karneyle olmazdı. Sınavla olurdu. İlkokulun öteki sınıflarında yıl içinde 3 karne alır, karnelerdeki not ortalamasına göre bir üst sınıfa geçerdiniz. Ama 5. sınıfta 2 karne aldıktan sonra ilkokulu bitirmek için her dersten sözlü sınava girmek zorundaydınız. O sınav birkaç öğretmenin önünde olurdu. Size soru üstüne soru sorarlardı. İlk sınavımız matematiktendi. Benim numaram 943'tü. Sınava giriş sıram geç geliyordu. Sınav sabah erkenden başladı. Benim girişim akşam yaklaşırken oldu. Sanırım saat 18'e geliyordu. Sınavım iyi geçti. Problemleri çözdüm. Ertesi günkü sınav tarih, coğrafya ve yurt bilgisindendi. Yani 3 dersten birden. Ben şöyle bir hesap yaptım. Matematik sınavında tahtada problem çözdürüyorlardı. Uzun lafa gerek kalmıyordu. İkinci sınav ise herhalde uzun laf gerektirecekti. Tarih de, coğrafya da, yurt bilgisi de anlatıma dayalı derslerdi. Demek ki benim sıram gene akşama kalacaktı. Hatta matematik sınavına göre daha da geç bir saate kalabilirdi. Öyleyse okula öğleden sonra gitsem de olabilirdi. Zaten coğrafyadan o kadar iyi bilmediğim bazı bölümler vardı. Evde oturup onları biraz daha çalışabilirdim. Bu hesapla sabah evde oturdum, coğrafya çalışmaya başladım. Öğleye doğru kapı çalındı, ben açtım. Gelen okulun odacısıydı. Dedi ki, beni İsmet öğretmen gönderdi. İmtihan bitmiş, sen yokmuşsun, ikmale kalacakmışsın. Koşsun gelsin dedi. İmtihan, ikmal, o yıllarda sınav sözcüğünün karşılığı imtihandı. İmtihan diye okunurdu. Bütünlemenin karşılığı da ikmaldi. İkmal rezalet demekti. Eylül'e kadar okulu bitirip bitirmediğin belli olmayacak. Sınıftaki birçok çocuk ilkokul mezunu ve ortaokul talebesi olacak, sen olamayacaksın. Bunu düşünmek kabus gibiydi. Bunlar aklımdan şimşek gibi geçti ve kapıdan çıkıp okula doğru can havliyle koşmaya başladım. Okulun odacısı arkada kaldı. O görevini yapmıştı. Herhalde sakin sakin yürüyerek gelecekti. Meşrutiyet Caddesi'nden Adakale Sokak yoluyla Yüksel Caddesi'ndeki Mimar Kemal İlkokulu'na kadar kan ter içinde koştum. Okulun merdivenlerini nefes nefese çıktım. Sınav odasının kapısını vurup araladım, baktım, kimse yoktu. Koridora döndüm. Bitmiş tükenmiş halde bakınırken İsmet öğretmen göründü. Benim o durumumu görünce herhalde güleceği geldi. Çatık gibi tuttuğu kaşları gevşedi. Şefkatlice bir sesle, ''Gel gel'' dedi. ''Öğretmenler daha burada, biraz daha geciksen gideceklerdi. Hele bir söyleyelim, belki seni gene de dinlerler.'' Öteki öğretmenler öğretmenler odasındaymışlar. Çay içiyorlarmış. Biraz sonra çıkıp sınav odasına geldiler. Beni içeriye aldılar. Önce niçin geç kaldığımı sordular. Matematik sınavına bakarak yaptığım hesabı anlattım. Güldüler. Daha önce görmediğim biraz yaşlıca bir öğretmen, ''Her sınav birbirine benzemez.'' dedi. Belli ki öğretmenlerin en sözü dinleneni oydu. Ötekiler karışmadılar. O beni duvardaki bir Türkiye haritasının başına dikti. Coğrafyadan, tarihten, yurt bilgisinden sorular sormaya başladı. Ben ilk cümlelerimi söylerken o konuyu bildiğim sonucuna varınca hemen kesiyor, öteki soruya geçiyordu. Böylece 3-4 dakikada birçok soruya cevap vermiş gibi oldum. Ve o sınavın niye öyle çabuk bittiğini anladım. Sonunda öteki öğretmenlere döndü. ''Sizin soracağınız bir şey var mı?'' dedi. ''Yok'' dediler. Bana, ''Bir daha imtihanlara vaktinde gelirsin değil mi?'' diye sordu. Yemin eder gibi kesin bir sesle, ''Tabii'' dedim, ''erkenden gelirim.'' Sınav odasından çıkıp gene koşa koşa eve gittim. Biraz sonra annem geldi. O da okuldaki başka bir 5. sınıfın sınavındaymış. Olayı öteki öğretmenlerden öğrenmiş. Herhalde evden odacı servisiyle çağrılmamda onun öğretmen oluşunun da rolü vardı. Ama çok canı sıkılmıştı. Ondan da kuvvetli bir azar işittim. Ve galiba o günden sonradır ki gideceğim her yere erken gitmek huyunu edindim. Bugünkü Mimar Kemal. Çocukluğumun 4 yılının geçtiği Mimar Kemal İlkokulu'nun 2002 yılındaki durumu şu. İlkokula sonradan ortaokul ve lise de eklenmiş. 8 yıl reformuyla ilk ve orta birleştikten sonra şimdi ilk öğretim okulu ve lise halinde çalışmalarına devam ediyor. Bir de Mimar Kemalliler Derneği adıyla çok etkin bir mezunlar derneği var. Eskilerle yenileri bir araya getirmeye çalışıyor. Okul kayıtlarından anlaşıldığına göre ilkokul döneminden başlayan mezunlar arasında tanınmış bilim insanları, sanatçılar, siyasetçiler çok. Bu kitabın yazıldığı yıllardaki Başbakan Bülent Ecevit de 1936 mezunları arasında. Ben de bu çalışmayı yaparken bir Mimar Kemalli olarak okulumu ziyaret ettim. Okulun ve derneğin yöneticileriyle tanıştım, derneğe üye oldum. Bana 1943 yılındaki bitirme sınavımın diploma kütüğünün fotokopisini armağan ettiler. Orada bir daha gördüm, geç kaldığım sınavdaki notum kırılmamış. Bolu gezimiz. O yaz benim o sınav macerasını yaşayıp ilkokul mezunu olmamdan sonra otobüsle Bolu'ya gittik. Babam, annem, ben, Örsan, Gülden, ailece. Bolu artık sadece annemin memleketi değil, aynı zamanda babamın seçim çevresiydi. O zamanki dille intihap dairesiydi. Bizim mahalledekinin aksine mebusluğun çok önemli sayılışını orada gördüm. Bolu'ya emniyet otolarıyla gidilirdi. Emniyet sonradan Bolu içinde otelde açmış olan Mehmet Bey adındaki bir zatın firmasının adıydı. Otobüsler bizim Uray otobüslerinden biraz daha büyüktü ama eskiydiler. Babam, annem ve kardeşlerimle o gidişimiz 12 saat sürdü. Çünkü otobüsün normal hızı saatte 25-30 kilometreydi. Ayrıca yolculukta bir de 3 defa lastik patladı. Sabah erkenden çıktığımız için karanlığa kalmadık. Lastik patlamaları benim hoşuma gitti. O zaman şimdiki gibi dubleks lastikler yoktu. Tüm lastiklerin iki bölümü vardı. İç lastik, dış lastik. Patlayan iç lastik oluyordu. Dış lastikten çıkarılıyor, şişiriliyor, patlamanın nerede olduğu, üstünde su gezdirilerek saptanıyor, sonra zımpara ve bir solüsyon kullanılarak tamir ediliyordu. Bunlar uzun sürüyordu. Bize de yolun etrafını dolaşma fırsatı çıkıyordu. Yolun iki yanında hemen tarlalar, bahçeler başlıyordu. Bir keresinde durduğumuz yer bir buğday tarlasının yanıydı. Otobüsteki diğer çocuklarla birlikte düvene bindik. Bir keresinde bir bostanın başındaydık. Köylüler bize karpuz ikram etti. Yolculuğumuz böylece dura kalka devam ediyordu. Babam yolun iki yerinin tehlikeli olduğunu söylemişti. Biri Kızılcahamam'a varmadan önceki karga sekmezmiş. Yıllar sonra biraz daha az tehlikeli hale getirilecekti ama o zamanki durumu hala gözümün önündedir. Bir uçurumun kenarından aşağıya doğru kıvrıla kıvrıla inen çok dar ve dik bir yol. Uçurumun olduğu tarafın kenarına taşları üst üste yığmışlar ki herkes tehlikeyi fark etsin, oraya fazla yaklaşmasın. Şimdi trafik işaretleriyle yapılan uyarılar o zaman böyle taş yığılarak yapılıyor. Yolun uçurumsuz yanında da yer yer kayalar yükseliyor. Oradan yola taş düşmesi ihtimali var ama onun önceden uyarısı yok. Gözünüzü yolun zemininden ayırmayacaksınız. Düşen taşı görürseniz frene basacaksınız. Başka bir mesele şu. Karga sekmezde iki otobüs karşılaşırsa birinin yolun genişçe bir yerini ayarlayarak orada durup ötekini beklemesi gerekiyor. Bazen kimin kimi bekleyeceği konusunda anlaşmazlık çıkıyor. Şoförler karşılıklı homurdanıp el kol hareketleri yapıyor. Çünkü yokuş çıkana öncelik verilmesi gibi genel trafik kuralları daha oluşmamış veya yerleşmemiş. Çok şükür ki bu gibi olaylara çok sık rastlanmıyor. Çünkü otobüs, kamyon, otomobil trafiği seyrek, 10-15 dakika gidip hiçbir motorlu araçla karşılaşmadığımız oluyor. At arabası, at, eşek, inek, manda trafiği daha sık. Ama onların başındaki köylüler motorlu araç görünce hangi cinsten olursa olsun ona saygıda hiç kusur etmiyorlar. Arabalarını, hayvanlarını hemen yolun uçurumsuz tarafındaki yamaçlara yapıştırırcasına yaklaştırıyorlar. Motorluya yol, şoförüne de selam veriyorlar. Sorun çıkarmıyorlar. Yolun babamın ikinci tehlikeli yer saydığı bölümü Kızılcahamam'dan sonraki Avdan yokuşuydu. Ankara'dan gelirken Karga Sekmez'den Kızılcahamam Vadisi'ne inen araçlar oradan Gerede'ye gitmek için o yokuştan çıkarlardı. O yokuş da dar ve virajlıydı. Bir yanı uçurumdu. Ama etrafındaki tepeler hep çam ağaçlarıyla dolu olduğu için manzarası güzeldi. Babamın oradaki tehlikeyi hatırlatan bir anısı vardı. Çok önceleri oradan gene bir otobüsle geçiyormuş. Karşıdan da bir at geliyormuş. Yanında bir köylü varmış. İkisi de uçurumun kenarındaymış. At otobüsü görünce ürkmüş. Şaha kalkmış. Koşmaya başlamış. Koşarken ayağı uçurum tarafına kaymış. Köylü koşmuş ama tutamamış. At uçurumdan aşağı uçmuş gitmiş. Babam bunu anlattıktan sonra olayın yerini de gösterdi. İşte tam şurası dedi. Babam o kadar canlı ve heyecanlı bir şekilde anlattı ki hiç unutmadım. Büyüdükten sonra da yeni yol yapılıncaya kadar Avdan yokuşundan ne zaman geçsem oraya bakardım. Babamın anlattığı gözümün önünde canlanırdı. Yolculuk benim için ilginçti. Annem için zordu. Zaman zaman huysuzlanan kardeşlerimi idare etmek zorundaydı. Örsan 5 yaşında, Gülden 3,5 yaşındaydı. Bazen uyuyorlardı ama uyandıklarında ortalığı birbirine kattıkları oluyordu. Bolu ve Abant. 12 saatin sonunda Bolu'ya varışımız görkemli oldu. Emniyet otolarının yazıhanesinde bizi birçok insan karşıladı. Herhalde bizimkiler gideceğimizi mektup veya telgrafla bildirmişlerdi. Onlar da gecikmeli gelen otobüsü saatlerce beklemişlerdi. O zamanlar yol üstünden telefonla haber verme imkanı yok. Biraz da merak etmişlerdi. Bunu söylüyorlardı. Gelenlerin bir bölümü resmi kişilerdi. Bir bölümü de annemin akrabaları veya aile dostları. Babam resmilerle kaldı veya onlarla bir yere gitti. Annemin yakınları da bizi aldı, kalacağımız eve götürdü. Bu akrabadan tüccar Hüseyin Bey'in eviydi. Babam daha sonra geldi. Yemek yedik, yer yatakları serildi, yattık. Ertesi sabahtan itibaren eve hoş geldiniz ziyaretleri başladı. Bazıları babamın partili ziyaretçileri, bazıları annemin eş dosttan ziyaretçileri. Anneminkiler yanlarında çocuklarını da getiriyorlardı. Aralarında benim de kardeşlerimin de akranları oluyordu. Evin bir arka bahçesi vardı. Gidip orada onlarla konuşuyor, oynuyorduk. Annem üç çocukla meşgul olmanın zorluğu dışında halinden memnundu. Uzun zamandan beri görmediği yakınlarıyla hasret gideriyordu. Birkaç gün sonra babamın ilçe ve köy gezilerine paralel olarak yeniden yollara döküldük. Bu defa babama kaptı kaçtı gibi bir resmi araç verilmişti. Şoförlüydü. Eskiydi ama lastiği patlamıyordu. Babam bizi 2-3 günlüğüne Abant'a bırakıp kendi gezilerine devam etti. Abant'ta o zaman şimdiki gibi oteller yok. Gölün kıyısında orman idaresinin misafirhane olarak kullandığı küçük bir ev varmış. Bizi oraya yerleştirdiler. Eve civardaki köyden bir kadın bakıyor, bize de yardım ediyordu. Ama koca gölün etrafında bizden başka kimse görünmüyordu. Araç yoktu, radyo yoktu, elektrik yoktu. Akşamları gaz lambası yakıyorduk. Dünyayla ilişkimiz kesilmiş gibiydi. Hava da ilk gün iyiydi ama ikinci günden sonra sisli ve yağmurlu oldu. Evin içinde oturmaktan başka çare kalmadı. Yanımda birkaç dergi vardı. Onları okumam da bitince durumun can sıkıcılığı daha da arttı. Abant bugün otelleri, lokantaları, turistleriyle Anadolu'nun en çekici tatil yerlerinden biri. Ama 1943 yılında bende ilk anı olarak kasvetli bir izlenim bırakmıştı. Esentepe'deki aile olayı. Bolu'da birkaç gün konakladığımız yerlerden biri de Gerede'nin Esentepe'si. Orası da orman içinde bir tepe. Yazın sıcağı karşı şehre yakın bir yayla yeri. Şimdi orada da güzel bir otel var. Biz gittiğimizde belediyeye ait 2-3 baraka gibi evle bir açık hava lokantası vardı. Biz o evlerden birinde kaldık. Babam gündüzleri herhalde yakınlardaki köylere gidiyordu ki akşamları geliyordu. Ağaçlar arasındaki açık hava lokantasında babamın partili arkadaşlarının da katıldığı akşam yemeklerini hep birlikte yiyorduk. Bir akşam her zamankinden büyük bir sofra kuruldu. Bolu'nun başka mebusları da gelecekmiş. Parti örgütü önceden hazırlık yaptı. Mebuslar ve Gerede'deki partililer hanımlarıyla birlikte geldiler. Beyler masanın bir tarafına, hanımlar ve çocuklar da öteki tarafına toplaştı. Ben artık ilkokulu bitirip ortaokula geçmiş bir genç olarak beyler tarafında yer aldım. Örsan anneme baskı yaptı, benim yanıma oturdu. Annem de hanımlar tarafının ortasındayken kenarına geçip Örsan'ın yanına oturmak zorunda kaldı. Konuşulanları ilgiyle izliyordum. Babamın bir mebus arkadaşı, bir toplantıda hem görevini yapmayan hem de kendisine itiraz eden birini nasıl azarladığını, azarlarken önündeki masaya bir yumruk indirdiğini, yumruğun şiddetinden masanın kırıldığını heyecanlı bir üslupla anlatıyordu. Bunu masadakilerden "iyi etmişsiniz, hak etmiş" gibi katkılarla onaylayanlar oluyordu. Babam ise bu gibi hallerde hep yaptığı gibi heyecan yatıştırıcı sorular sormayı tercih ediyordu. Masa nasıl bir masaydı, ortasından mı kırıldı, bacaklarından mı gibi sorularla teknik konuları gündeme getiriyordu. Ben bu konuşmaları izlerken yanı başımdan şiddetli bir ağlama sesi yükseldi. Bu Örsan'ın sesiydi. Herkes sustu. Hepimiz ona baktık. Annem oğlunu yatıştırmaya çalışıyordu. Ama Örsan'ın bağırarak ağlaması daha da artıyordu. Nedeninin anlaşılması uzun sürmedi. Beylerin bir kısmı rakı içiyordu. Örsan'ın karşısındaki de. Örsan o süte benzettiği şeyden içmek istemişti. Annem olmaz demişti ama bir ara yanındaki hanımla konuşurken Örsan karşısındaki beyin bardağını kapmış hızla içmişti. Tadı beklediği gibi çıkmayıp içini yakınca da kıyameti koparmıştı. Annem onu yerinden kaldırıp biraz dolaştırdı. Ağlaması durunca yeniden getirdi, oturttu. Masadakilerin bir kısmı olayı gülerek karşıladı ama babamın canı sıkılmıştı. Bazıları onu teselli etti. Erkek çocuktur, büyüyünce nasıl olsa içecek, tadını şimdiden öğrenmiş oldu dediler. Ben bundan kendime, acaba ben öğrenmekte geciktim mi diye bir soru çıkardım. Örsan'dan 6 yaş büyüktüm ve benim ağzıma daha içki girmemişti. Ama Örsan'ın yaptığı denemeden sonra çığlık çığlığa bağırması benim için de caydırıcı oldu. Demek ki acele edilmesi şart bir şey değildi. O işi daha ileri yaşlarıma erteledim. İn olan okullar. Bolu'daki bu ilk mebusluk gezimizden Ankara'ya döndükten sonra sıra benim ortaokul işime geldi. Hangi okula gidecektim? Aile içinde ve ailenin eğitimci misafirleriyle yapılan görüşmelerde iki şey belli oldu. 1. Ankara'daki bir okula gidecektim. 2. Devlet okuluna gidecektim. Çocuklarını İstanbul'daki iyi lisan öğreten okullardan birine yatılı olarak gönderenler vardı ama bu bizimkiler için kolay değildi. Gerçi bunun için bugünkü gibi özel kurslar gerektiren merkezi bir sınav yoktu. O okullara talep de çok fazla değildi. İsteyen öğrencilerin birine olmazsa ötekine kabul edilmesi mümkündü. Fakat İstanbul'daki okullarda hele yatılı olarak çocuk okutmak çok masraflıydı. Ayrıca ailenin bütün olanakları seferber edilip buna çare bulunsa bile annem o savaş yıllarında çocuklarını yanından ayırmaya razı değildi. Bir de şu vardı. O vakitlerin Ankara'sında makbul veya şimdiki moda deyimiyle in sayılan tutum çocuklarını devlet okullarına göndermekti. İsmet Paşa başta olmak üzere devlet erkanının büyük bölümü öyle yapıyordu. İcraatlarıyla devlet okullarının eğitim düzeyini yükselttikleri iddiasındaydılar. Halkın her kesiminden çocukların gidebildiği okullar onlardı. Kendi çocuklarını onlar yerine ayrıcalıklı okullara göndermeleri samimiyetsizlik olurdu. Hatta Ankara'da doğrudan doğruya devlet okulu olmasa bile devletçe desteklenen bir kolej vardı. Şimdiki adı Türk Eğitim Derneği, TED olan Türk Maarif Cemiyeti'nin Maarif Koleji. Sonradan kız kardeşlerim orada okuyacaktı. Ama babamla annemin çevresi benim ortaokula geçişim sırasında onu bile devlet okulu değildir diye gündem dışı tutuyordu. Bu durumda geriye kalan seçenekler şunlardı. Ortaokul ve liselerde kız erkek ayrıydı. Ankara'da devletin erkek çocuklar için 4 ortaokulu vardı. Adları da 1. ortaokul, 4. ortaokul diye sayılardan oluşurdu. 5. ortaokul kız okuluydu. Ya o ortaokullardan bizim eve yakın olanına, galiba 4. ortaokula gidecektim, ya da Ankara'nın 2 lisesinden biri olan Atatürk Lisesi'nin öteki Gazi Lisesi'ydi, orta kısmı vardı, binası Sıhhiye'deydi, bizim eve fazla uzak sayılmazdı, ona gidecektim.